Tamam. O zaman şey yapalım. Yani tanımlama karşılaştırmamız gerekecek. Fenomenoloji deniyor Heidegger'in felsefesine. Yani Heidegger'in felsefe dersek o zaman o fenomenoloji olacak. Fenomenoloji nedir diye onu anlamamız lazım. Tabii ki bu birçok başka kavramın ilişkisine bağlı ve onların kullanımına bağlı. Yani anlayabiliriz. Fenomen neyle fenomeni karşılaştırır? Fenomen görüngü demek Türkçe'de değil mi? Şeyde de Almanca'da ve İngilizce'de de aynı şeyi dilsel yapıyı kullanıyor. Orada da appearance, erscheinung falan bunlar şey demek. Görünmeyle ilgili şeyler demek. Görüngü dediğimiz zaman bu kavramdan farklı bir şey. Yani şimdi şeyi düşünürsek felsefe kavramla ilgileniyor. Temelde kavramı
usu yok mu?
Kavramı alıyor ve bunu biraz bırakalım çünkü şey nedense bir arıza var gibi görünüyor. Sonra şey yaparız. Deniriz. Şimdi şey burada temel bir takım kavramlar olacak ve onlara dikkat edin. En temeline iniyoruz. Yani bütün insan bilgisinin en temeline iniyoruz. Görünge insan bilgisinin faktörlerinden birisi ama şeyi değil, en temeli değil. En temelinde logos yatıyor. En temel şu demek, daha gerisi yok demek. Tanrı gibi bir şey. Yani Tanrı eğer Tanrı ise kendisinin bir yaratıcısının olmaması gerekir. Tanrı en temel, en son. Bilgi için o anlamda logos en son. Us demek logos. Başka bir şey düşünmeyin. Sadece şey, yani buna herhangi bir dışsal eklenti yapmamak gerekiyor. Logos kişisellik değil. Tanrı kişisellik ama logos kişisellik değil. Şimdi o logos varlığın özü diye düşünebileceğimiz bir kavram ve her insan, her homo sapiens o doğuştan getirdiğimiz yetiler dediğimiz şey tam olarak o logosa denk düşen bir yeti. Yani logos zaten şey, aynı zamanda insan usunu anlatmak için de kullanılan bir sözcük şeyde Yunan. Şimdi etimolojiye geleceğiz ama temelde şey var, logos var. Logos anlayabildik mi? Gerçek varlık bu. Çünkü varlığın değişmemesi gerekir diye düşünürsek, Herakleitos'un dediği gibi bütün doğal evren ve bütün tinsel evren değişiyorsa, ki değişiyor. Değişmeyen, aslında aynı şey Herakleitos'ta da var. Yani logos ya da bir diyor, o değişmiyor. Logos bu. Logos us demek. Logos'un, şimdi etimoloji ne demek? Logos'un anlamlarına bakacağız o zaman. Logos nereden geliyor falan. Legein'den geliyormuş Heidegger'in dediğine göre. Legein de konuşma demekmiş. Yunanca'da bir yani etimoloji böyle. O zaman Legein'in de gerisine gidebiliriz. Legein nereden geliyor falan filan. Lego'dan geliyor. Yani etimolojide bir şey var. Köken arama çizgisi var değil mi? Yani bir şeyin sözcük nereden geliyor? Onu geriye doğru sürdürebiliriz. Heidegger şeyde duruyor. Logos'un ne olduğu konusunu sorgularken Legein'de ya da konuşmada duruyor. Ve Heidegger'in yaptığı şey, fenomenolojist olarak yaptığı şey, o Logos'un sözlük anlamları arasından bazılarını çizmek, silmek. Heidegger şey diyor, Logos diyor, şey değildir diyor, us değildir diyor. Çünkü etimolojik değil diyor. Yani Legein ne demek? Yani logos ne demek diye araştırıyorum diyor. Ben Heidegger olarak bir de bakıyorum ki diyor bu konuşma sözcüğünden geliyor. Etimoloji bu yüzden Heidegger etimolojiye dayanıyor diyoruz. Sözlüğe dayanıyor açıkçası. Sözlük. Evet, Yunan sözlüğü öyle olduğu için oraya dayanıyor. Eğer Türkçede us'un bir etimolojik şeyi var mı? Yani kökensel bir anlamı var mı us sözcüklerinin? Var mı? Akıl ya da Arapça'da aklın daha yani Heidegger gibi düşünürsek şeye bakmamız gerekir. Akıl etimolojik olarak nereden geliyor? Şuradan geliyor. O zaman akıl odur dememiz gerekir. Heidegger'in yaptığı şey bu. Hiç de bilgece değil. Komik aslında. Yani eğer şeyse Heidegger kızmayacaksa buna alınmayacaksa çok saçma bir şey. Ama şey yapacak, alınacak mutlaka. Yani logos R'den yapıyor logosu. Yani R'den de şey Almanca'da söylem diye çeviriyoruz onu. Discourse. Ve Heidegger logosu çiziyor, onu konuşma yapıyor ve aynı zamanda usun bütün şeylerini de, fonksiyonlarını da reddediyor. Sadece usu reddetmekle kalmıyor, tanıtlamayı reddediyor. Bu çok önemli. Yani Heidegger tanıtlama diye bir şey kullanmıyor ve yapıyor onu, yapmıyor diyemeyeceğiz. Çünkü tanıtlama, ispat denen şey her insanın doğal olarak, kaçılmaz olarak yaptığı bir şey. Heidegger onu yapmadığını söylüyor ve yapıyor. Bütün kitap şeyle dolu, tanıtlamalarla dolu. Bu da önemli. Yani bu atlanacak bir şey değil. Bir felsefeci ya da bir sistemi anlamak istiyorsak bu ölçüleri kullanmamız gerekir. Yani bir felsefeci bireysel olarak şunu yapmayacağım deyip ondan sonra yapıyorsa ona ne denir bilmiyorum. Yani Heidegger öyle. Tamam ama dikkat ediyor yapmamaya. Yani tanıtlama kullanmamaya dikkat ediyor. Çünkü usun reddedilmesi onun için özel ve tanıtlamanın yerine gösterme ve görsel olarak ilgili başka birçok sözcüğü kullanıyor Almancadan seçerek. Değil mi? Kopmadık değil mi? Fenomenoloji, fenomen nereden geliyor dersek, fenomen o da görünmekten geliyor. Yani usu reddeden bir bakış açısıyla felsefe yapmaya kalkarsanız düşüncenin yerine duyulara gitmekten başka bir şey kalmıyor, çare kalmıyor. Gerçeği şeye dayandıracağız. Duysal algıya dayandıracağız. Bu eski bir şey, moda. Yani bilginin duyulardan geldiğini ya da duysal algıdan geldiği görüşü sadece şey değil. Heidegger fenomenolojilerde değil, daha geride de var. Sofistlerde de var ve daha başka görgücüler de var şeyde, eski antik dünyada. Şimdi fenomen bilinçte olan, bilince dışsal olarak gelen şey. Yani biraz önce konuştuğumuz o doğuştan gelen faktörden ayrı olarak bilince dışarıdan gelen bir şey. Ve onu başlangıç, Husserl var Heidegger'den önce. Husserl bilince çıkış noktası olarak ya da fenomeni görünce çıkış noktası olarak alıyor ve o yüzden şey, ona göre bir felsefe yapıyorlar. Şimdi dünyayı anlamlandırmak, yani burada fenomen dünyası anlamlı bir dünya. Değişik, çok karmaşık bir anlamlar dünyası. İyi kötü ama anlamsız bir dünya değil. Görüngü dünyası hiç kesinlikle şey değil, anlamsız değil. Ve o anlamlar nereden geliyor dersek, o anlamların kaynağı şey, insanın tinsel yetileri. Sadece düşünce demeyeceğiz. Çünkü duygu da insan yetisi arasında, duyu da, estetik duyu da insan yetileri arasında ve o zaman anlam, dünyayı anlamlandıran şey insanın kendisi ve insanın kendi içi ne kadar anlamlıysa dünyası, o zaman o kadar anlamlı olacak. Yani dünyayı gri gören bir insan aslında kendi içini gri olduğunun bilincinde değil. Bu şey, kuramsal olarak baktığımızda da böyle. Çünkü kavramlar, kuramsal kavramları, yani doğa kavramlarını düşünelim. O doğa kavramlarını duysal olarak algılamıyoruz ama biz dış deneyime, dışsal dünyaya uyguluyoruz, yatırıyoruz bir bakıma. Ve orada da yani o kavramlar arasını, kavramlar arasındaki bağıntıları bilen, yani fiziği bilen bir insanın realiteye bakışıyla, ona verdiği anlamla bir Sümer ya da Mısırlı'nın ya da Atinalı'nın, klasik Atinalı'nın falan, onların evrene bakışlarında, evrene verdikleri anlam bir değil. Yani Galileo'nun gördüğü evrenle Aristoteles'in gördüğü evren bir değil. Aristoteles de bilimsel olarak bakıyordu, kavramlarla bakıyordu ama Galileo'nunki ya da daha sonra Descartes'inki çok daha yüksek bir kavramsal yapıydı. Yani bu şey, bunu şey için söylüyoruz. Dünyaya anlamı sadece duygusal anlam olarak vermiyoruz. Kavramsal olarak da anlam veriyoruz. Yani kuvvet ya da özdek ya da uzay zaman, bu kavramlar, buna kavram. Bunları çekersek realiteyi algılayışımız ne hale gelir? Bir fizikçi var, şey yapıyordu. Algılayamayız. Evet, uzayı silelim diyordu.
Yağmur yağdığında gökyüzü
Evet.
Bu şey çarpımda korkarız, kaçarız. Yani şey, hiç güç zaten yani. Güzellikleri de öyle. Yani güzellik olarak bilmiyoruz.
Evet.
Bir coşku olarak belki algılarız. O an böyle bir
evet.
Anlamsızlığı neden?
Yani Yunanlar falan doğa fenomenleri karşısında ne yapıyorlar?
Tanımlamaya ihtiyaç duyuyorlar. Doğa olaylarını...
Niye tanrılaştırıyorlar?
Kendilerinden üstte oldukları için, hükmedemedikleri için, müdahale edemedikleri için tanrısal özellik.
Yani Zeus niye yaratılıyor? Şimşek, gök gürültüsü falan. O fenomen, doğa fenomeni. Ona niye Zeus'u, Zeus kategorisine yükseltiliyor? Evet. Bilmiyorlar nedenini. Ama Zeus yaptı dedikleri zaman nedenini biliyorlar.
Hızlı da yaptı.
Zeus yapıyor çünkü.
İlk bilim çabaları olarak.
Onlara göre tanıtlama olmuyor mu?
He?
Dedikleri onların kendine göre o zaman tanıtlama olmuyor mu? Zeus yaptı demek.
Tanıtlamayla ilgilenmiyorlar. Sadece gerçeklikle ilgileniyor. İşin gerçeği bu. Yani burada şöyle bizi ilgilendiren bir sürü faktör var. Yani korku ya da bilmeme ya da... Ama bunlar hepsi dışsal faktörler. Yani her derin bir sözü var. Korkuyla ilgili. Ana sayfada hatırlayan var mı o sözü? Korku Tanrı'yı yarattı demek...
Yanlıştır.
Evet, yetersiz bir şey. Yani korkudan Tanrı'yı çıkarsayamazsın.
Hı?
Yani her korkan Tanrı'yı mı çıkarsayacak? Hayır. Korku sadece diyor anlığa uyarır. İnsan zihnini uyarır. Her ders söylüyor bunu. Her ders şey. İyi bir adam, akıllı bir adam ve korku yani çok doğal bilincimiz böyle yüzeysel ve dışsal açıklamalarla yetiniyor. Diyor ki insanlar Tanrıları yarattılar çünkü biliyor, bilmiyorlardı. Çünkü korkuyorlardı vesaire.
Korunma amaçlı da olmuyor mu?
Var ama pozitif faktörler bunlar. Yani Tanrı'yı yaratmak için, Tanrı kavramını çıkarsamak için yetmez. Korku kavramını ne kadar analiz edersen et diyor her der, oradan Tanrı'yı çıkarsayamazsın. Tanrı'dan korkulur. Aynı zamanda mitoloji fenomenler için bir açıklama da getiriyordu. Ama insanın o Tanrı'yı düşünebilme yetisi ya da gücü şeyden gelmiyor. Korkudan ya da açıklama gereksiniminden gelmiyor. Yani şöyle bir şey var, eğer fenomen mitler bilim tarafından açıklandıkları zaman öldürülseydi, o zaman Tanrı kavramının da kalkması gerekirdi. Çünkü yani insan fenomeni mitolojiden ayırdığı zaman tek Tanrı da ne?
Zeus yok bugün.
Biz?
Zeus diyorum, bugün yok.
Zeus bugün daha şey olarak, daha yüksek olarak. Ama şey var, tek Tanrı olarak var. Evet. Yani tek Tanrı zaten Zeus. Zeus'un kendisi. Tarihe bakarsanız aşamalı olarak tek Tanrı'ya doğru gidiyor. Zeus Tanrıların şefi, başkanı falan ve o Kleantes'in bir şiiri var. Onu yani Tanrı şeyi kaldırmıyor. Fenomeni açıklamak ateizmi getirmiyor. Ona dikkat edin. Evet.
Tanrı değil ama baş tanrı olarak oluşturuyoruz. Ondan sonrasında da gelen tek tanrı olarak devam ediyor büyük dinler.
Ama çözemedikleri şey.
Tek tanrılığa geçiş aşamalı oluyor. Yani İsraillerin bile biliyoruz şeyleri var. Tek tanrılarının yanında başka tanrılar da var. Aslında orada bile bir derecelilik var. İhtiyaç, bu da güzel bir açıklama değil, biliyoruz. Yani ben niye bu Voltaire'in şeyi, yani şey diyor, Tanrı dinler olmasaydı ya da Tanrı olmasaydı onu yaratmak gerekirdi. Gereksinim. Gereksinim değil. Gereksinim de sonlu bir şey. İnsanın o sonsuzluğa gereksinimi var demek, insanı böyle bir çıkar duygusundan ötürü bir takım sonsuzluklar yaratıyor şeklinde açıklamak olacak. O da insanı değersizleştirir. İnsan şöyle diyebiliriz, eğer Tanrı kavramı ya da sonsuzluk kavramı büyük bir potansiyelse ya da sonsuz yani sonsuzluğu gösteren bir şey, o insana dışsal bir şey değil. İnsanın kendi içinde olduğu için insanın gereksinimidir diyemeyeceğiz.
Zamanda
İnsan kendisinde olan bir şeye gereksinim duymaz.
Zamandan etkileniyor demiştim. Zamandan etkilenir demiştim.
Ne?
Tanrı. Ama iddia zamandan etkilenmezken Tanrı
zamandan,
evet,
zamandadır demiştik bir de.
Yani. Tanrı zamanda mıdır? Yani Tanrı zamandadır, Tanrı kavramı. Dinsel bilimcinin düzlemine geçelim şimdi. Tanrı omnipresent. Ne demek? Omnipresence her yerde bulunmak demek. Tanrı her yerdedir, Tanrı her zamandır falan. Yani Tanrı kavramı her yer ve zamandan bağımsız, uzay ve zamandan bağımsız ya da tüm uzaylarda ve tüm zamanlarda Tanrı için, tek Tanrı için en azından uygun görülen şey o. Yunan tanrıları sonlu tanrılar. Onlar şey değiller. Her zaman ve her yerde ölüyorlar. Yunan tanrıları doğuyorlar ve ölüyorlar. Yani Yunan bilincinde şey yok. Sonsuzluk kavramı yoktu. Onu biz Ön Sokratikleri incelerken de üzerinde yeterince durduk aslında. Yunanlarda şey yok. Tek tanrı kavramı ve onunla uygulu başka kavram, onunla uyumlu başka kavramlar. Ya sonsuzluğu düşünemiyorlar. Aslında doğal bilim sonsuzluğu düşünemez ya da ancak kötü sonsuzluğu düşünebilir. Şimdi burada bizi ilgilendiren şey şu. İnsan logosunun, insan tininin a priori olması ya da verili olması ya da doğal olması. Doğuştan olması. Ve o zaman tabii ki kendisinde ne varsa onu yaratacak. Yani bir gizlilikse o gizlilik kendini ortaya dökecek. Tanrılar ya da genel olarak bütün insan varoluşunun kavramları, törel kavramlar, doğal kavramlar, estetik kavramlar ne olursa olsun. Bütün bu kavramlar insanın a priori yapısı ya da doğal yapısında potansiyel olarak bulunan ve varoluşta edimselleşen şeyler. Yani şey diyorduk, bir kedi pekala şeyi dinleyebilir. Mozart'ın 21. piyano konçertosunu dinleyebilir. Ama yani duyar, kulağına gider o sesler ama o melodiyi duyamaz. Yani o melodiyi o insan tininin bir şeyi, ayrıcalığı ya da sonsuz ayrıcalığı. Yani bir kedi de şeyi görüyor, bir güzel tabloyu görüyor, güzel sanat yapıtı olan Mona Lisa'yı görüyor ama ona o anlamı vermek o insana özgü bir şey ya da Tanrı'ya özgü bir şey. O yüzden insan tanrısaldır dediğimiz zaman bunu demek istiyoruz. Yani Tanrı sözcüğünden, kavramından ürkmüyoruz ve o ateizmin verdiği şeyi, ürkekliği felsefede bırakmamız lazım. Yani felsefe şey değil, Tanrı bilim değil, din de değil. Arada büyük ayrımlar var. Yani doğuştan gelen yeteneklerimiz, yetilerimiz, onları iyi düşünmemiz lazım. Çünkü felsefenin kendi içindeki tutum onunla ilgili. Yani doğuştan düşünceleri kabul edenler, rasyonalistler olarak bir kampta duruyorlar. Onu reddedenler, görgücüler olarak, kuşkucular olarak başka bir... Şimdi biz eğer şundan emin olmalıyız. Yani rasyonalizm ve kuşkuculuk, bunların ne olduğunu anlarsak kendi yaptığımızı ölçebiliriz. Ve kuşkucuların felsefe tarihinde, kuşkucuların ve rasyonalistlerin ortaya koydukları felsefi dizgeler, onların keyfi olarak ürettikleri şeyler değil. Öncüllerinden çıkan şeyler. Bunu anlıyoruz, değil mi? Yani kavramlar dışsal olarak kazanılır diyorsa, kuşkucular öyle diyorlar. Kavramlar doğuştan değillerse, o zaman nasıl geliyorlar bilincimize? Dışarıdan duysal algılarla, duysal izlenimlerle geliyorlar deniyor kuşkucuların bakış açısından. O kavramlarla bilgi ya da bilim olanaklı değil. Bunu anlayabilmemiz gerekir. Yani şimdi bu çalışma kolay bir çalışma değil ve gerçekten yan okumalarla, felsefe tarihi çalışmalarıyla falan desteklenmesi gerekir ki buralarda şey yapalım. Hem sağlam ilerleyelim hem çabuk ilerleyelim. O yüzden bunları kendiniz araştırın. Yani burada tam anlamıyla ayrıntılı bir şekilde şeyi ele alamayız. Görgücülük ve kuşkuculuk konularını ya da rasyonalizm konusunu. Yani işte epeyce girdik aslında şu anda ama bunlar nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Yani kuşkulu kalmak da şey değil. çözüm değil, değil mi? Yani insanlar bu çalışmanın içinde belli şeyler kafalarında netlik bulur, oluştururlarsa daha kolay ilerlerler, daha verimli olur ve daha anlamlı olur bu çalışma. O yüzden herhalde dediğim gibi o şeyi, felsefe tarihi çalışmasını arttırmamız gerekiyor. Yani internetten okuyabilirsiniz, başka kitaplardan okuyabilirsiniz. Ama en temel kavramları, felsefe tarihindeki en temel kavramları, onları kullanmak zorundayız burada. Evet. O orada bir şey, bir problem, ben problem göremiyorum. Çünkü diyorsun ki anlamlı bir varoluş var. Ha var olan realite benim ideallerime uygun değil. Doğru. O zaman T'nin anlama, senin anlam düzeyine kadar eğitilmesi gerekiyor. Yani sen şey yapıyorsun, diyorsun ki ben bir insanı aldım, ben Mozart'ı seviyorum, anlıyorum, beğeniyorum, hayran oluyorum ona. Ama bu şey yanında aldığım insan, o alt kültürlü, henüz gelişmemiş, Mozart'ı anlayamıyor. Onun anlam dünyası küçük. Doğru mu? Yani o zaman bekleyeceğiz, boş durmayacağız, zamana bırakacağız işi ve o estetik duyarlılığını inceltecek ve Mozart'taki güzelliği anlayabilme noktasına gelecek. Şey diyemeyiz, estetik olarak eğitilmemiş, gelişmemiş bir kültür, estetik olarak gelişmiş bir kültürle birdir diyemeyiz. Yani her şey bir tarafa, Kongolular ve şeyleri, Almanları, romantik dönem Almanlarını ve herhangi bir dönemin Kongolularını estetik olarak karşılaştırırsak onlara eşit diyemeyiz. Postmodernler derler. Çünkü postmodernin bir kriteri yok. Yani güzellik ideali yok. O ideal olmadığı zaman da hangisinin daha yüksek olduğu ya da daha geride olduğu ölçülemez. Bu önemli. Yani eğer bir şeyi ölçüyorsak, burada tiyatro diyorsanız karşı tarafta.
Ha, burada ne var?
Burada felsefe var.
Öyle mi?
Evet. Annesi, küçük çocuk demişti o anne diyor. Ne demekse. Burada felsefe var dedim de o küçük 6 yaşındaki kız çocuğu demiştim anne diyor.
Ha? Şartlanmamış bilinç daha çabuk kavramıyor
olayı. Kavrama mı var acaba orada? Şimdi bu şey daha çok dağıldık değil mi? Evet, şu ahlakla bir geçemedik. Hala geçelim ve bunları orada şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi tüze... Var olan ikisiyle de, ikisinden bir ayıramayız ikisinden birini. Şimdi bu güzel, yani iyi bir soru. Varlık ve var olan. Var olan görüngüseldi. Sonluydu. Hayır, giriyoruz, her zaman giriyoruz. Ama daha fazla şey yapın diyorum, yani araştırın. Felsefe tarihinden ki problemi daha kolay bunları çözmek zorundayız. Yanlış çözdüysek o zaman onlardan kurtulmak zorundayız. Yani yanlışı bile bile kafamıza taşımanın bir anlamı yok. Yanlıştan kuşku duymayı başarabiliyorsak o işin başlangıcı. Bilgi yeterli olmayınca yanlış olabilir. Yani orada bir şey var, olasılık sorunu var ve o olasılık şey değil, katlanabilecek bir şey değil. Yani olasılıkla, kimse olasılıklarla, sadece olasılıkla yaşamıyor. Yani herkesin pekinlik ya da gerçeklik yakaladığı noktalar var. Yani bütünüyle olasılık bilinci, bütünüyle olasılık bilinci olan bir insan çıldırabilir. Hiçbir şeyden emin olamaz. Yani o şey, kuşkuculuğun... delilikle şeyini gösteriyor. Bağlantısıyla ilgili bir şey. Şimdi şeye geçelim. Var olanlar ve olanlar ya da varlık ve oluş kategorisi ya da varlık ve görüngü kategorisi. Yani biz görüngü, felsefede görüngülerle ilgilenmiyoruz. Bu önemli. Görüngü bilim konusu, burada kongrenin konusuydu biliyorsunuz. Yani çok yalın bir, çok kolay bir konu değil. Görüngü bilimin anlamı, önemi, değeri falan nedir? Bunu hemen böyle bir çırpıda yanıtlamamız şey değil. Olanaklı değil ama felsefede biz, yani felsefede değil, genel olarak, insan olarak bizim bilmeyi istediğimiz şey fenomen değil. Fenomeni biliyoruz. Ya da fenomen geçici. Yani fenomen şimdi var ve sonra olmayan bir şey. Ve bunun bilgisinin anlamı ne? Eğer bir süre sonra yoksa. Yani ben şu an 2007 yılındayız. Biliyorum, tamam. Ama bu geçici bir şey ve bir süre sonra 2000, bilmem kaç yılında olacağız. 2007 yılında olduğumuzu bilmenin anlamı ne? Bir anlamı var. Ama fenomenal bir anlamı var. Zamanın ne olduğunu bilmek daha önemli. Şimdi bunlar önemli konular. Yani şey diye düşünmeyin, burası yersiz falan diye bu konular için asla. Çünkü burada da tüze felsefesi fenomenoloji değil. O yüzden onun temel onun kavram. Şimdi onun kavramlarını tekrar ahlak konusuna girelim. Ahlak kavramında ilk düşüneceğimiz şey istencin ne yaptığı bu alanda. Yani genel olarak istenç ne yapıyor? Onu bir hatırlayalım. İstenç tüze felsefesinin temel kavramı. Bütün tüzel belirlenim, bu felsefe, bu şeyin çözümü nesnatin aslında bu Hegel'in sisteminde. Bu alanın bütün belirlenimleri istencin tikelleşmeleri, istencin belirlenimleri. Mülkiyet istenç mi? Yasa, devlet, aile istenç mi?
Evet.
Toplum, sözleşme,
hepsi istenç.
Yani bunu ahlak, o da bir istenç. Yani bu şey değil, anlaşılması zor bir şey değil. Burası değil, burası değil, burası. O kaç taraftan? Olsun. O şeyden. O salonu yani. Bir davet edelim de yazacağım. Şimdi istenç ve duyunç arasında bağlantı var mı?
Evet hocam. Duyunç gelişirse istenç de gelişir. Gelişmemiş bir bilinçin istenç olur mu?
Duyunç. Bilinç ve bilinç de var da duyunç dedim ben. Duyunç. Vicdan, duyunç. Duyunç ve istenç arasında. Şimdi ahlak konusunda onları inceleyeceğiz ve o zaman bu şeyi olmadı ya, bilgisayar ya yanlış bir uyarı alıyor ya da daha başka bir şey. Bir daha deneyeyim. Şimdi ahlak alanı ahlak alanı, şimdi burada 3 alan var biliyorsunuz ve ahlaksal duruş noktası, salt filan. Şimdi genel olarak tüze felsefesi, bu kitabın 3 bölümü vardı ve birincisi ne bitirdik? Soyut hak bölümüydü ve bu mülkiyetle başlıyordu. Mülkiyete bağlı kategoriler, yani sözleşme ve haksızlık kategorileri. Onları çözdük ve en son kategorimiz şeydi, suç ve cezaydı. Suç ve ceza ahlakın hemen öncesindeki kategoriler ve oradan ahlakı geçiyoruz. O konu, yani geçmişle ilgili şeyler, problemler, sorular varsa onları alacağız da, onları da irdeleyeceğiz ama ilerleyelim. Ahlaksal duruş, ahlak alanı, istencin alanı ve ahlak alanında istenç daha önceki alan, yani soyut hak alanına göre ahlakın, o ikisini karşılaştırdığımızda ahlak alanını tanımlayan özellik istencin kendi kendisini nesne alması. Buna dikkat edersek burası daha kolay anlaşılacak. Bu çalışma yine felsefe tarihindeki en zorlu şeylerden birisi, çalışmalardan birisi. Yani bu şey. Açıkçası biraz burada herkese haksızlık yapıyoruz ama çünkü bu hem mantık bilimi temeline oturuyor, hem çok geniş bir klasik felsefe kültürü gerektiriyor, hem de çok geniş bir pozitif kültür gerektiriyor. Yani tarih felsefesi bunun bir momenti sadece. Şimdi ahlak saldırış noktasında, yani bu bizim yaptığımız çalışma şu oluyor. Hegel'in felsefesinin çözümlemesinin sonuçları mantıksal olarak açıklanabilir ve özümsenebilir şeyler mi? Yani bu çalışmada bizim yöntemimiz o. Bütün kavramsal bir tanıtlamaya oturtma şansımız yok. Çünkü bu çözümlemenin kendisinin temeli şey mantık bilimi ve bunu doğal usulümüzle, doğal usulümüzü kurgu usule doğru bir yerde eğiterek yapacağız. Yani şeyi anladık, mülkiyetin tinsellik olduğunu. Mülkiyet şey değil, fiziksellik değil. Tabii ki bir fiziksel şey ya da tinsel bir şey gerektiriyor. Temel dediğimiz zaman dayanak. Çünkü yani mülkiyetin zorunlu olarak fiziksel olması gerekmiyor. Cisimsel, fiziksel olmayan bir şey de mülkiyet olabiliyordu. Birisinin şarkısı mülkiyet olabilir, birisinin düşünceleri, şiirleri, duaları vesaire. Yani şeyler, din adamları sadece şey, vaaz veriyorlar ve onun karşılığında şey, maaş alıyorlar. Yani o da şey, mülkiyet. Sözleşme mülkiyet sahipleri arasındaki ilişkiydi ve genel olarak aslında daha sonra yurttaş toplumundaki temel ilişki biçimi olduğunu göreceğiz onun. İnsanlar arasındaki ilişki, dostluk ilişkisi, toplumsal ilişki dostluk ilişkisi değil. Toplum şey değil, aile değil. Toplumda insanlar gereksinimleri dolayısıyla bir araya geliyorlar. Bunu hemen ahlak bölümünden sonra göreceğiz. Zaten daha önce kısmen değindik. Ve o toplumsal alanda insan ilişkileri gereksinim temelinde yürüyen bir ilişki ve değiş tokuş ilişkisi ya da sözleşme ilişkisi. Yani insanlar, toplumsal bireyler arasındaki ilişki şey değil, tiyatro orası. Sözleşme ilişkisinden başka bir şeydi. Sözleşme ilişkisi de mülkiyette değişilmesi. Yani bakkala gittiğiniz zaman, bir şey satın aldığınız zaman aslında yaptığınız şey bir sözleşme değil mi? İki mülkiyet değiştiriliyor. Ve sözleşmeyi, Hegel sözleşme konusunda Kant'ı ve Rousseau'yu eleştiriyordu. Kant evliliği sözleşme olarak görüyordu. Rousseau devleti sözleşme olarak görüyordu. İkisi de yanılıyorlardı. Çünkü sözleşme şey, ayrı bir kategori ve ne ailede tabii ki şey var, işin formal yanı var, tüzel yanı var ama evlilik ilişkisi ya da aile özel olarak bir şey değil, sözleşme değil. Kant evliliği sözleşme olarak görüyor. Rousseau'nun devlet sözleşme olarak görmesi şey, sözleşmede o özenç vardı. Yani sözleşmeye giren yanlar iki özgür istenç olmasına rağmen o zorunlu bir şey değil, ilişki değil. Geri çekilebilirler, bozabilirler, vazgeçebilirler. Ama devletle bireyin ilişkisi ya da devletle yurttaşın ilişkisi, çünkü devlet yurttaşın kendi bilincinden başka bir şey değil. Hegel'in şeyinde, sisteminde. O yüzden orada bir sözleşme ilişkisi, onu orada o şekilde görmek doğru değil ve Avrupa'da pek çok düşünür, ondan daha ileri gidemiyor. Yani biri. Şimdi ahlak alanı istencin kendi kendisine nesne almasıydı. Burada kişi
insan hakları sözleşmesi deniyor. Nasıl
oldu? Biraz daha bağlantıyı kuramadık.
Sözleşme olmaz gibi söylediniz de evlilikte ya da vatandaşlıkta insanlarla vatandaş insan hakları sözleşmesi var mesela.
Sözleşme var? Deklarasyon var. Bildiri. O bir istenç anlatımı. O kendisi onun istenç. Doğrudan doğruya. O sözleşme değil. O sözleşme olsa o zaman Saddam Hüseyin der ki ben buna katılmıyorum. İşte bilmem şuradaki tiran ya da buradaki tiran. Sözleşmede, sözleşmeye girmenin zorunluluğu yok. Yani devlet için öyle değil. Devlet benim usum, benim istencim. Usul istencim daha doğrusu. Ve orada ben niye kendi kendime sözleşme yapayım? Ama bir birey, benden başka bir birey mülkiyetini benim mülkiyetimle değiştirebilir ya da değiştirmeyebilir. Şu ya da bu fiyata filan. Yani sözleşme şey, çok alt bir ilişki. Devleti ve evliliği açıklamak için. Yani insanlar birbirlerini sevdikleri için bir arada oluyorlar. O formal taraf önemli değil, özel değil. İşin kavramı bu. Ama Kant evliliği, yani kadın ve erkek arasındaki birlikteliği mülkiyet ilişkisi gibi görüyor. Ona gösterdik yani çok ayıp şeyler de söylüyor orada. Bir daha bakarız. Aile bölümüne geleceğiz. Şu an bu sözleşme bağlantısı şeyde var. Soyut hak bölümünde var ve orada geçerken bunlara değinildi. Devlet ve ailenin sözleşme olmadığı konusunda. Çünkü öyle yanlış öğretiler var diyor Hegel. Bana da şey gibi gelmiyor. Yani evlilik ilişkisi, bir sözleşme ilişkisi olabilir gibi gelmiyor. Şimdi
devlet biraz karıştırıyor.
Devlet karıştırıyor ama eğer şöyle düşünün. Yasa, şimdi pratik olguların durumu farklı. Yani tabii ki farklı. Ama orada bile bütün yasalar benim istencimi anlatmıyor diyemezsiniz. Kimse diyemez. Yasa istenç ve yasalar devletin özü ve aynı zamanda bu benim istencim. O zaman ben dediğim gibi yani orada sözleşmeden çok farklı bir bağlantı var. Açık mı değil mi? Açık olmayabilir, yanlış görünebilir. Ona hepsine hakkınız var. Yani önemli olan açık ve rahatça düşünebilmek.
Yani ben zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde doğdum, vatandaşım ama mesela evet. Almanya'ya gittiğim zaman Alman vatandaşı olmak istediğimde oradaki şeyi bilmiyorum, prosedürü bilmiyorum nasıldır ama orada ben bunu talep etmeliyim, etmeliyim ve onunla bir şey imzalamalıyım. Yani ben sizin artık vatandaşınız olmak istiyorum. O da seni kabul ediyor, sen de onu kabul ediyorsun. Tamam. Durumda bir sözleşme imzalıyor.
Var, evet. Tabii. Önce kendi ilk vatandaş yurttaşlığını terk edeceksin. Ondan sonra o tek tarafa ve oranın yasalarına göre kabul edilirsin ya da edilmezsin.
Ama bu bir sözleşme mi değil mi?
Bu durumda ama bu şey bir yurttaşın yani şöyle bir şey var. Tabii iki devlet belirliyor. Ayrıca senin ilk devletin sana yurttaşlıktan ayrılma izni vermeyebilir. Yani sözleşmede olmayan şeyler bunlar. Şimdi sözleşme yanı ya da karşılıklı bir bağlantı yanı olduğu en azından açık ve onu reddetmiyoruz. Evlilikte de var, devlette de var. Ama kavramın özüne bakmamız gerekiyor. Yani devletin sözleşme olması şu demek. Bugün Türkiye'de 70 milyon Türk varsa bunların eğer 50'si kendi devletlerini terk etmek için sözleşmeyi bozuyoruz derlerse çekip gidebilirler, terk edebilirler filan. Bunu demek lazım. Böyle bir şey. Yani devleti daha yüksek kategorilerle görmek lazım ve sözleşme devleti açıklamak için yeterli değil. Tamam, bu şey önemli bir nokta. Çünkü bu konu en azından Jean-Jacques Rousseau gibi bir insanın şey yaptığı, çok direttiği ve savunduğu bir görüş. Yani çok çok yanlış bir şey olamaz. Ya da çok çok aşırı bir saçmalık olamaz diye düşünmemiz lazım. Ama yine de bir şekilde devletin bir sözleşme ilişkisi olmaması gerekir. Yani sözleşme denen şey, kontrakt denen şey...
Hı? Bir kontrakt değil yani o kadar basit bir kontrakt değil.
Evet.
Bir de tek sözleşme. Taraflı sözleşmeler de var.
Ne demek o? O tiranlık olur tek taraflı. Öyle bir şey olursa o zaman o devlet tiran olur.
Güçlü olan tarafa,
orada efemistik bir sözleşme. Yani öyle ben sana koşullarımı dayatıyorum ve sen de kabul ediyorsun. Bu zorla yapılan. Zoraki sözleşme. Evet.
Demek ki bizim istencimiz de o sözleşmeyi biz yapacağız yani.
O bile değil diyor ama. Yani sen sözleşmeye gönüllü kendi istencine de katılın. Yani devlette sözleşme. Onu devlet bölümüne geldiğimiz zaman yani bunları sürekli şey yapacağız. İzleriyoruz gördüğünüz gibi. Sözleşme konusunda böyle bir şey var. Problemimiz var. Buna kapanmadı. Yani
sınırlama getirmek değil mi bir yerde hakları?
Efendim?
Karşılıklı sınırlama getiriyorsunuz sözleşmeyle.
Sözleşme, burada şimdi...
Yani yasalar filan işin içine giriyor işte devletin. Siz ona uymak zorundasınız.
Sözleşmede yasa şart değil. Yani.
Ama devletle olan sözleşme içinde yani genel şeye baktığımız zaman ne oluyor?
Tamam. Şimdi sözleşme konusunda burada bölüm var. Ayrıca da şey var. İnternette var. Kitaptan ve internetteki şeyden. Lütfen onu okuyun çünkü.
Hayır, böyle tartışınca daha iyi şey diyor. Yani.
Tamam ama aynı zamanda da okuyun. Okursanız daha daha zengin ve daha derin tartışma olur. Şimdi ahlak bölümüne gelelim. Ahlak sözcük Türkçe değil, Arapça, o yüzden çok anlamlı gelmiyor bize. Moral o da pek anlamlı gelmiyor ama dedik ki istencin kendi kendisini nesne alması. Şimdi etik ayrı. Etik ve ahlak değil. Bunlar çok şey karışan kavramlar ve biz bunları şey çok net olarak ayıracağız. Hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Çünkü hiçbir şekilde karışacak kavramlar değiller. Ve yine felsefe tarihine baktığınız zaman Kant gibi bir düşünürün bunları ayıramadığını görüyorsunuz. Yani karıştırmak şey normal. Kant karıştırırsa ve karıştırıyor. Yani o kılıksal usulü eleştirirse, yani en son onu çevirdim ben. Orada kim yerde moral diyor, kim yerde Sittlich diyor, Sittlichkeit diyor falan. Yani acaba onu mu demek istiyor yoksa ötekini mi demek istiyor falan bunları ayıramıyor. Yani o şey ayrı bir kavram ve burası yanlış yanlış. Şimdi stench şimdi ahlaksal duruş noktası falan. Bu baş paragrafları geçiyorum. Oraları şey yaptık. İstencin kendi kendine nesne alması konusu var. Burada önemli olan o. İstenç en azından mantıksal olarak şeyi biliyorsunuz. Önce kendinde alınıyor bir kavram. Kendindeyken şöyledir falan ve o kendinde hak ya da kendinde istenç alanı tüze felsefe, soyut hak alanıydı birinci bölümde. Çünkü orada hak henüz ya da istenç henüz şeyde kavramında ve neyse mantıksal yanına bırakalım çünkü buraya, bu çalışmayı ilgilendirmiyor. Yani tikelleşmesi, belirleşmesi falan bunlar şey daha çok şey gibi matematiksel bir problemi, formülü problem çözmeye uygulamak bizim burada yaptığımız daha çok o oluyor tüze felsefesi açısından. O formülün nasıl çıkarsandığını onu almak ayrı bir şey. Şimdi ahlaksal duruş noktası Dünç'le ilgiliydi ve bu yine aynı şey mi? Bölmeye başladılar. Şimdi kapatalım. Şeyimiz gelmedi değil mi tamam? Yok. Şimdi moral dönüş noktası. Yani burada daha önceki istenç belirlenimleri dışsal bir nesneye yönelikti. İki istencin ilişkisiydi ve yine haksızlık alanındaki kategoriler hatırlıyor musunuz onları? Dolandırıcılık. Onun tipleri vardı. Suç ve ceza ve yani bunlar istencin soyut hak alanındaki belirlenimler. Efendim? Neyler? Şimdi onları tekrar onlara dönersek yani çünkü son 5-6 çalışmada hep onu yaptık. O yüzden ahlak alanındayız ve geriye dönmeyeceğiz. Yani suç nedir? Suçun çözümlemesini daha önce yaptık ya da yani şu an en azından burada bir ilerleyelim. Ona şeye göre döneriz. Aradaki karşılaştırmaları yapacağız. Yani moral durumla tüzel durum arasındaki fark nedir? Şimdi ahlaksa alanda burada zor olan şey etikten ayırmak ilkin. Yani ahlakı etikten, törellikten ayırmak. Çünkü ahlak denince çeşitli ön yargılar var kafamızda. Hemen onları uyguluyoruz. Yani ahlak alanı burada bizim alanımız. Ve onun temel özelliği istencin kendi kendisine nesne almasıydı. Şimdi onu bu biraz kavramsal bir anlatım oluyor. Daha değişik bir şekilde anlatırsak ne denmek istendiği daha kolay görülecek. Yani istenç ve istek arasında ya da istencin bilinçli olduğunu ve düşünceyle birlikte olduğunu söylemiştik. Yani istenç hiçbir zaman düşüncesiz değildi. İstenç insana özgü bir yeti ama insan yetileri arasında da onun karakteri nedir diye düşünürsek istenç istekten ayrıydı. Tabii ki doğal eğilimlerden, içgüdülerden, dürtülerden istenç bir eylem, biricik eylem motifi, eylem güdüsü diyebiliriz. Şimdi temel kavram, yani doğrudan bağlantılı kavramları iyi yakalamaya çalışın. Eylem diye bir şey var değil mi? Eylem nedir? Yani fiziksel eylemden söz etmiyoruz. Dalgaların deniz kıyısındaki eylemleri ya da bulutların eylemleri falan. Burada eylem insanla ilgili olan bir kavram ve eylemde bulunmak ne demek? Güzel. Özgür istenç demek. İstenci uygulamak demek. Şimdi bunu yapabilmek moral doğrudan doğruya bu moral durumun içinde olmak demek. Çünkü eylemde bulunan bir insan moral bir duruma gelebilir, düşebilir, kendini sokabilir. Yani o anlamda moral bir mülkiyet bir eylem değil. Yani eylemi moral alanı, ahlak alanına sınırlıyoruz ve istence bağlıyoruz ve özgürlüğe bağlıyoruz. Yani mülkiyet de istence bağlı ve özgürlüğe bağlı. Çünkü kölenin, çocukların, yani gerçek anlamda istençleri kabul edilmeyen insanların şeyleri olmuyor, mülkiyetleri olmuyor. Ve o da şey gibi görünüyor, eyleme benziyor gibi görünüyor ama aradaki farkı bulmaya çalışacağız. Yani eylem ahlak alanına ait olan temel kategori. Davranış. Ama eylem şeye göre, yani eylemin nesnesi, istencimin nesnesi şöyle ayırabiliriz. Bunlar denemeler. Yani gerçekten bu konularda dayanabileceğimiz, güvenebileceğimiz, Ege'nin çalışmasından başka yedek ya da buna destek olabilecek çalışma yok. Tüze alanını ahlak alanından ayırırken diyebiliriz. Birinci alanda, yani tüze alanında istenç dışsal nesneye yönelik. Ama ahlak alanında dedik ya istenç kendi kendisine yönelik. Bu ikisini ayırabilecek bir ayıran bir aynı zamanda. Soyut hak alanında da var. Başka istençlerle ilişki var. O işi karıştırıyor. Çünkü sözleşme dediğimiz zaman sözleşme yani dışsal bir cisim üzerindeki istenç. Ayrıca mülkiyetin kendisinde de var. Başka istençlerle ilişki var. Çünkü yani buna benim demem yeterli değil. Değil mi? Başkalarının tanınması gerekiyor. Dolayısıyla mülkiyet bile başka istençler üzerindeki bir eyleme benziyor. Ama moral bir değil. Moral bir eylem değil ya da moral bir belirlenim değil mülkiyet.
Ne demek?
Yani bu tiyatro A salonu değil mi?
B yazıyorum.
Aman Allah'ım yanlış yazmışlar. Gerçekten. Evet burası değil. Çok fazla insan var. Size ben bir şey demiyorum. Sürekli olarak buraya devamlı
üst kat beyefendi, üst kat.
B salon.
Üst kat beyefendi.
Tiyatro değil, burada felsefe var.
Yanlış yazmışlar.
Tabii yani o print hatası. Gelenlerin kabahati yok tabii ki. Şimdi o ayrımı netleştirmeye çalışalım. Yani tüzel eylem, tüzel durumla ahlaksal durum arasındaki benzerlikler ve ayrımlar neler? Bunu şey yapacağız. Aşamalı olarak geliştireceğiz. Şimdi eylem. Eylem dünyada bir değişim üreten bir şey. Ama bu moral eylem, yani tinsel eylem. Ve gidip
yemek
fizik, evet, fiziksel, doğal bir eylem değil. Dünyada doğal nesneler üzerinde bir şey yapmak eylem diye. O da sözcük olarak eylem denebilir ama eylem için özgür olmak gerekiyor. Dolayısıyla özgür olmayan bireylerin, şimdi özgür olmayan bireyler, ahlak bölümünün şeyi bu, özü bu aslında, can alıcı noktası bu. Çünkü özgürlük yoksa ahlak yoktur diyeceğiz. Rousseau'nun dediği gibi. Ve bunlar şey değil, yargılama olarak görmeyin ve yani başkaları adına da incinmeyelim. Sadece şey, kavram bağıntılarını inceliyoruz. Özgür olmayan kültürler, bireyler, halklar, uluslar vesaire, bunlar ahlaklı olamazlar. Eğer ahlak için özgürlük gerekiyorsa, o zaman bu çıkarsama ya da bu bağlantıyı, bu logosu görmemiz lazım. Ahlak demek özgürlük demek. Ve onu dünyaya baktığımız zaman görüyoruz. Yani özgür uluslar var ve özgür olmayan uluslar var. Şimdi bu dünya tarihi bölümünde ya da etik bölümünde daha geniş olarak inceleyeceğimiz bir şey. Ama temelleri burada başlıyor. Özgür olmak, eylemde bulunabilmek demek. Niye eylemde bulunsun insan? Niye varoluş dinginliksiz bir şekilde değişmeden sürmesin? Yani şimdi eylem şey değil, içgüdüsel, dürtüsel motiflerle yapılan bir şey eylem değil. Yani bir insan gidip şey yapıyorsa, içgüdüsel olarak banka soyuyorsa bu böyle bir şey olamaz. Bu hırsızlık falan da değil, eylem de değil. Burası şey mi? Bulanık bir nokta değil mi? Yani eylem ve istencin nasıl belirlendiği, bu kitabın baş taraflarına gel, onunla ilgilendi ve oraları geçtik. İstenç nasıl belirlenir? Yani istencin hiçbir zaman dışsal bir güdü tarafından belirlendiğini kabul etmiyoruz. O zaman istenç olmuyor. Yani içgüdü istenç değil. Doğru mu? İstenç, evet, dürtü, o da hayvanları. Ya da insanlarda da içgüdü var. Yani şimdi evet, insan doğa ve tinin birliğiydi. Yani insanın içgüdüleri de var, insanın düşünceleri de var, istenci de var. Şimdi istencin belirlenmesi. İstenç düşünen bir yeti, düşünceyle birlikte olan, kendinin bilinciyle birlikte olan bir şey. Yani öyle farkına varmadan olabilecek bir şey. İstenç insanın kendi içinden belirlenen bir şey. Yani doğasından değil ama tinselliğinden belirlenen, doğal değil ama tinsel yanından belirlenen. Ama doğal yanında acıkıyorsun. Yani acıkmak doğal bir dürtü ya da doğal bir içgüdü. Ve onu ben bilinçli olarak istencimle, istencimin içine alabilirim.
Doğal ama
kaynağı şeyden alabilirim. Kaynağını doğallıktan alabilir istenç. Evet, o şekilde netleştiriyoruz. Eğer şey varsa, belirsizlik varsa daha sonra tekrar döneriz. İstencin belirlenmesi. Yani istenç doğal istekleri ya da eğilimleri kapsamını aldığı zaman, belirlenim olarak aldığı zaman istenç olma karakterini kaybetmiyor. Çünkü orada da özgürsün. Yani bir şeyi isteyerek de yapabilir insan. Değil mi? İstek, istenç aynı şey değil. İstek kendine doğal olarak, kendiliğinden doğuran bir şey. Öyle mi? Duyunç hemen burada anlamamızı kolaylaştıracak. Eğer ben bir isteğin yanlış olduğunu ya da kötü olduğunu düşünüp onu bloke ediyorsam orada duyunç kendini gösteriyor demektir. Ve özgürlük orada tam olarak duyuncu dinlemek oluyor. Yani özgürlük orada isteğin karşısında boyun eğmek değil, içgüdünün karşısında boyun eğmek değil ama istenci gerçekleştirmek. Özgürlük, bu gerçek özgürlük. Özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorum diyenler var. Buradan şey yapabilirler. Çünkü Spinoza'da da bunun paralel bir çözümlemesi var. Eğer insan tutkularının kölesi ise özgür değil. Yalnız buradan şey sonucu çıkaranlara Hegel kızıyor. O yüzden tutku değersizdir. ve tutku her zaman kötüdür, tutku her zaman aşırıdır ya da yanlıştır, sonucu çıkmaz diyor Hegel, onu göreceğiz şeyde. Ve kendisi Hegel şey diyor tarih felsefesinde, dünyada büyük olan hiçbir şey yoktur ki tutkuyla yapılmış olmasın. Değil mi? Yani anlaşılır ve güzel bir şey. Şimdi tutku kendi başına istenci yeniyorsa o zaman hapı yuttuk yani. O orada şey, özgür değiliz. Ve bunlar
yani
açık.
Özgür olmamayı seçmek gibi bir istenç de olabilir mi?
Olabilir mi?
O büyüklükleri.
Seçiyorsan demek ki özgürsün.
Almanlar seçti zaten.
Doğru.
Özgür olmamayı seçiyorsan, yani onu konuşmuştuk. Acaba o duruma uyuyor mu? Çekoslovakların falan Sovyetler Birliği'ne boyun eğmeleri 68'de. Bu şey miydi? Özgürlük. Onlar yani onlar için tabii ki kimse boyun eğmeyi isteyerek yapmaz. Ama yok olmak yerine ya da çok daha büyük acılara onları yaşamak yerine orada onlar boyun eğmeyi seçtiler, bilerek seçtiler. Burada o yine onları
zincirli özgürlük mümkün bu duruma göre.
Ama zincirli özgürlük. Evet. Ama öyle bir şey olamaz. Paradoksal. Yani zincirde özgürlük olmaması gerekir. Dolayısıyla Çekoslovaklar özgürlüklerini kaybettiler. Yani o şeyde. Ya da başka örnekler bulabiliriz. Ve şey diyorduk, ona rağmen Çekoslovakların yüksek kültürüne karşı daha geri kültürde olan Vietnamlar Amerika'yı şey yaptılar. Püskürttüler yani Amerika oradan. Şimdi burada neyin güçlü olduğu, neyin belirleyici olduğu falan ilk bakışta görünecek kadar kolay değil. Değil mi? Yani kültürel farklılıklar var, karakter farklılıkları. Yani Vietnamların özgür olduğunu söyleyemeyiz. Budist kültür altı, Budist din ya da aynı zamanda da bir ideolojik parti var orada. Yani onların da özgür olduklarını söylüyor. Bunları şeyde daha sonra önemli olan şey değişik açılardan tartışabilmek. Naziler gelecek, Bolşevikler vesaire. Yani bunları anlamak için temel kategoriler gerekiyor. O kategorilerin şeyi bu, bu kitap. Yani
mesela suç, evet. Tecrüban
da evet.
Onlarda istenç yok mu?
Var. İstenç niye olmaz? Onlar. Tabii.
Onlar da özgür zamanında.
Evet. Yani istenç demek özgürlük demek. Ve bir köle banka soyamaz, bir köle evlenemez, bir köle mülkiyet sahibi olamaz. Bir kölenin istenci yok. Bir köle o yüzden şey, hayvan olarak kabul ediliyor. İstenci yok. Yani eylemde bulunmak için özgür olmak gerekiyordu.
Ve Spartaküs nasıl yaptı o işi?
Spartaküs bir köleydi ve bir ayaklanmanın başına geçti.
Evet, özgürce bir iş yaptı.
Şimdi köle özgürlüğü bilir mi?
Niye bilmesin? Eksik olan şey farkında olur
mu? Şey diyoruz, bildiğini insan dolayısıyla varoluşa, eyleme geçirir. Burası çok çok çok önemli. Sokrates diyor ki, insan bilmediği için kötülük yapar.
Ama bir adım daha ileriye gidiyor.
Bildiğini, eğer kötülük olduğunu bilse onu yapmaz. İnsan doğasının özelliği bu. Bunu uygulayacağız şeyle. Hem burada hem başka yerlerde. Yani bir de bunun karşısı var tabii. Yani o senin verdiğin örnekte şey, bir bilgi sorunu var. Neydi örnek?
Hayır, şeyi bilir diyordum ben. Çünkü özgürlerin
köle biliyor mu?
Etrafında.
Ha, Spartaküs. Spartaküs. Şimdi Spartaküs'ü ben şey yaptım. Araştırdınız mı Spartaküs kim? Roma'da değil mi bu? Evet. Roma İmparatorluğu'nda evet. Oluyor. Bir kölenin köleler o antik dünyada köleler şey doğuştan köle değiller. Yani savaşlarda ele geçiriliyorlar falan. Borçlarını ya da değişik nedenlerle köleleşir. Yani özgür insanlar kölelik ve durumuna düşüyorlar. Platon'un kendisi Sirakize'de köle olarak satılmış ve hemen çok kısa bir süre içinde kurtarılmış tekrar. Yani kölelik şey, özgür bir insanın da Spartaküs'ün durumu o. Ama genel olarak köleler, o dönemde kölelerde şey var, kendi durumlarını kabul etme gibi bir anlayış var. Yani yazgı olarak görüyor. Alternatifi yok muhtemelen. Çünkü tek başına kalmış dünyada bir insan. Yani Çaresizlikten. Birine köle olmak demek şey demek değil. Antik dünyada yine Hegel'in burada ya da tarih felsefesinde antik dünyadaki kölenin durumu modern dünya demeyelim şimdi yani en azından şey. Örneğin şeyde o Victorian İngiltere'sinde falan oralardaki işçilerin durumundan kat kat kat daha iyi. Ya da bugün Hindistan'daki ya da Çin'deki işçilerin durumundan karşılaştırılmayacak derecede daha iyi. Bu bütün köleler için böyledir diyemeyiz. Ama şeyde Atina'da öğretmenlerin içinde evet büyük bir yüzdesi öğretmenlerin yani çoğunluğu öğretmenlerin kölelerden oluşuyor. Onu ne anlama geldiğini düşünürseniz. Ve bir şey daha ben okurken bir yerlerde aklımda kaldı. Atina sokaklarında yürürken diyordu yazar. Kimin efendi, kimin köle olduğunu görünüşünden ayırt edemezsiniz. Ve Platon devlette söylüyor yanılmıyorsam. Kölelerinizi şımartmayın diyor. Yani onlarla laubali olmayın diyor. Yüz göz olmayın diyor. Yunan kültürü, o klasik dönemdeki kölelik ama aynı zamanda şeyler var. Roma filan oralarda yani çok vahşi durumlar da var değil mi? Kölelere yapılan o modern dönemin şeyi. Efendim? Evet. Tabii. Ama bu köleliğin aklanması falan diye yorum. Yani bunu artık ben bizden beklemiyorum ama böyle anlaşılabiliyor. Yani olgulara objektif olarak bakmayı bilmek lazım. Kölelik hiçbir zaman şey değil. Yani öğretmen de olsan ne olursan ol en değerli şeyinden, benliğinden, egondan, istencinden yoksunsun ve insanlık dışı bir durum. Ama insanların özgürlüğe doğru ilerlemeleri öyle bir anda olan bir şey değil. Şeyi hatırlayın o formülü. Yani Hegel şey diyor. Doğuda tek bir kişi özgürdü. İmparator. Yani onun anlamı şu. Çin'de hiç kimse şey değil. Özgür değil. Kendi istenciyle kendi istencinin sahibi değil. Yani tabii ki bireyler olarak yaşıyorlar, davranıyorlar. Eylemde bulunuyorlar belli ölçülerde mutlaka. Yani ama imparatorun istenci hepsinin üstünde duruyor. Ama Osmanlılar...
Şimdi mesela modern köle değil mi? Modern kölelik. Yani illa köle, şey, zihinsel olarak da kölelik var mı? Yok.
Hı, o daha ileride gelecek olan bir şey.
Öyle mi?
Tabii. Yani zihinsel
yavaş
kölelik...
Yavaş yavaş mesela karşı devrimi yaşıyoruz şu anda. Zihinsel köleliğe gidiyoruz.
Şimdi kavramına bakalım. Yani kavramla bağdaşıyorsa tamam o zaman ona da köle. Kimse bu modern toplumdaki bireye köle ol demiyor.
Ama kendi işte... Yani seçiyor.
Bir şekilde seçiyor ya da yani
başka şansı
olmamak. Ne seçiyor? Nasıl kölelik? Yani
zamanını satman yok.
Şimdi kölelik şu, istencinin senin olmaması demek. Tamam. Yani bir çocuk 18 yaşına kadar şey, büyük de annesine ve babasının istencine dinlemek zorunda. Çünkü kendi istenci yok ama çocuk o. Erginleştiği zaman artık o özgür, sorumlu bir birey olarak kabul ediliyor. Yani bu kategori uymuyor şeye. Modern toplumda yani şu an şey var. Hindistan'da 100-150 milyon kadar çocuk şeyde köle emeği şeyinde çalıştırılıyor. Yani o halı tezgahlarında, inşaat alanlarında falan, ilkel alanlarda 100-150 milyon diyorlar ya da 40 ile 100 arası her neyse ama çok çok yüksek bir sayı. Çin'de onlar şimdi Çin'deki duruma kölelik diyemeyiz. Yani orada partinin disiplini altında ve diktatörlüğü altında duruyorlar. Tabii ki özgür değiller ama köle, yani özgürlüğün olmaması doğrudan doğruya kölelik. Çin'deki işçi ve şeyler, parti başkanlığı alıp satmıyorlar. Yani köleler öyle. Kölelik şey bir kavram. Burada mecazlarla, felsefede mecazlarla çalışmak iyi değil. Yani kölelik diyorsak şudur. Serflik diyorsak budur. Yurttaşlık diyorsak bunları kavramsal olarak belirlememiz gerekiyor. Yani modern yurttaş köledir dersek o biraz...
Modern yurttaş demek istemiyor. Mesela şu anda Hamas'ın şeyde Filistin'de uyguladığı.
Ama Hamas zaten şey...
Dayak yiyerek ondan sonra şey yapıyorlar.
Hamas zaten modern değil. Modern derken şeyi kastediyoruz. Sadece zamansal yenilik değil... Yani modern dönemde hayır, istenç özgürlüğünü ve duyunç özgürlüğünü tanımayı anlıyoruz. Modernliğin şeyi bu. Kavramı çevir. Çünkü modern göreli bir terim. Yani her şey modern. 15. yüzyıldaki durumlar kendi zamanlarında onlar yeniydiler. Çağdaştılar, moderndiler. Yani modern, yeni demek. Onu bağlayın. Yani modernlik ve yenilik tamamen örtüşsün. Yeni olmak, yani şeye bakın, eğer Çin'e bakın mesela, 5000 yıllık Çin tarihinde diyoruz bir yenileşme, modernleşme görülmüyor şey dışında. İşte harflerin sayısının artması falan dışında özel olarak bir yenileşme yok. Çünkü orası şey, katı bir despotik yapı. Yani orada imparator şey, özgür olan tek istenç ve geri kalan herkes şey. Onun istenci altında imparator memurları atıyor. O şeyleri, mandalinleri. Onların sınavlarına giriyor. Hepsi her şey şeyine göre yapılıyor. Kuralına göre yapılıyor. Yani Çin şey diye anarşi değil. Ve memurlardan tabii ki işlerini düzgün yapmaları falan bekleniyor. Yani Çin bir uygarlık, bir kültür. Bundan hiçbir kuşkunuz yok. Ama özgür değil ve orada her şey... İmparatorlar erdemsiz oldukları zaman bütün kültür ondan payını alıyor. Yenilik... Göreli bir terim, o bizim işimize yaramaz o anlamda. Yani modern dediğimiz zaman, eğer şu anki durumu kastediyorsak, o zaman ondan şunu anlayacağız. Duyunç ve özgür, istenç özgürlüğü. Bunları taşıyanlar, bunları kazanmış olanlar, şu an dünyanın kültürünü belirleyen tinsellik alanları. Geri kalan bütün dünya bu kalıba doğru gidiyor. İran, bilmem Orta Doğu falan, yani Hamaslar, bunlar hep şey, bunlar Orta Çağ artıkları. Gidecekler. Gidecekler. Yani onlar önemli değil. Yani onların çocukları gidecek. Çünkü artık onlar şey, onların zaten çok güzel, yani bu bizim konumuzun ta kendisi işte. Orta Doğu niye değişmiyor? Niye özgürleşmiyor? Çünkü eski o statikoya çok şey, sıkı sıkıya bağlı kalıyorlar. Ve yani özgür olmak demek şey, hem kendini özgür olarak tanımak hem de başkalarını özgür olarak tanımak demek. Yani özgürlük, Çin İmparatorluğu'nun özgürlüğü tek yanlıydı. Modern özgürlük öyle değil. Hegel'in anlatımında şuydu, Asyalılar yalnızca birin özgür olduğunu bildiler. Yunan ve Roma dünyasında sadece birkaç birey özgürdü. Yani azınlık özgürdü ve kölelik vardı. Ama modern dünyada diyor herkes özgürdür ve herkes eşittir. Bu modern dünyanın kavramı, ama modern dünyanın kavramı modern dünyanın edimselliği demek değil. Hemen kavram dedik, kavramın realize olması, yani Türkiye'de özgürlük ilkesi insan, yani Atatürk'ün şeyi, çok net anlatımları var bu konuda. Duyunç özgürlüğünün en güzel formülasyonlarından birisi de var. O tarih felsefesi bölümünde koydum onu oraya. Atatürk'ün kendi sözleri. İnsanların duyunçlarına karışamazsınız diyor. Yani istedikleri dine inanırlar diyor. İsterse inanmaz. Duyunç özgürlüğü insanı kendi inancında içinde özgür bırakmak demek ve aynı zamanda tabii ki istenç özgürlüğü bundan doğal olarak gelen bir sonuç. Bu cumhuriyetin ilkeleriydi. İstenç ve duyunç özgürlüğü. Bunu bu halkın bir anda anladığını ve özümsediğini söyleyemeyiz. Ve Türkiye durumunda, evet, Türkiye durumunda olan şey o, bu şeyi Doğu halkına, Doğu kültürüne o şeyi evrensel insanlık ilkelerini öğretmek. Kimi zaman onlara bunu zorla, onlara karşı savunmak gerekti. Çünkü özgür değiller ve haklarını bilmiyorlar, duyunçlarını bilmiyorlar ve manipüle oluyorlar. Yani
manipüle olmayı seçiyorlar. Daha
çünkü gelenek alışmış ve değişimden korkuyor. Yani şimdi özgürleşmenin kolay bir şey olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ama gelişmenin koşulu. Çünkü özgür bir kültür, bireyleri ve bütünü özgür olan bir kültür şey yapabilir, değişebilir. Çünkü eylem yapabilir, her şey yapabilir. Yani özgür olmayan kültürlerde eylem yok ve değişim de yok. Ya da olan değişim sadece şey, var olan sistemin kendisini cilalamak. Yani isterseniz biraz ara verelim. Yani. Ne başladı? Ara verdik ve Çin'in görüngü bilimi yaptık o süre içinde. Onlar kongreden sonrasının olması gerekiyor. Kongreye kadar. kongreye kadarki bölümler ya o zaman
de var.
Kongre evet onlar da var.
Ondan sonra 12
o zaman o zaman şey düzenleniyor neresi demektir. Yani? Hı?
Yükleyecek misin?
Sanırım yani kayıtlar bazı kayıtlar bozuk olmuş olabilir ya da yani evet onlar şey varsa yüklenecek.
Orada ama Ekim. Çok daha yakın
tabii. Tabii yani o son iki tanesi yüklenecek ona. Tamam. O zaman tamam öyle. Şimdi şey nerede kaldık? Şimdi nerede kaldık? Stanç efendim? O kitaplar orada. Var olanlar. Ne? Şimdi evet, biraz daha şey bağlayın, öteki taraflara da bağlayın. Yani istencin özgür olması ve istencin özgür. Şimdi şöyle bir soru var, biraz önce konuştuk. Bir yani özgürlüğü tam olarak bilen bir insanın zincire vurulması olanaklı mı? Olanaklı. O insan orada o stoacıların yaptığı gibi ben zincirde de özgürüm demez. Yani özgür olmadığını bilir. Ama stoacılar istenci bütünüyle içselleştirdik, özgürlüğü bütünüyle içselleştirdikleri için zincirde de şey, onların, stoacıların şeyi, bakış açıları, yani sistematik olarak onu incelediğiniz zaman görüyorsunuz nerede gerçek, doğru bir görüşten ayrılıyorlar. Doğaya göre yaşamak ussal, onu ussal olarak görüyorlar ve onu erdemlilik olarak görüyorlar. Ama tabii ki doğa dedikleri şey orada gerçekten hayvansal ya da bitkisel doğa değil. Usul kendisine uygun olarak yaşamak. Orada Roma İmparatorluğu'nun tinine uygun bir felsefe o aynı zamanda. Çünkü Roma'da insanlar o imparatorlukta özgür değiller biliyorsunuz. Kölelik var yaygın bir şekilde ve yani insan orada mutsuz. Ayrıca Roma tini Hristiyanlığın doğuşuyla da birebir ilgili olan bir şey. O kadar derinlere girmeyelim şu anda. Yani şeyden uzaklaşacağız gene tüze felsefesine. Özgürlük şuydu. Şimdi Sokrates'in sözünden ondan ona dayanırsak birçok şey açıklanacak. Ama zor gelecek bize. Yani bir insan kötü olanı bilmediği için yapar.
Sonuçları.
Bilgi erdemdir. Evet. Efendim?
Çok önemli.
Bütün sonuçlarıyla
bilmediği için. Mesela ahlaksal zayıflıktan bahsediyor.
Şimdi, devam
ahlaksal
et.
Ahlaksal zayıflıktan da öyle. Yani evet. Şimdi mesela ben bir bankadaki parayı çalıyorum ama onu şu için ya bu banka o kadar şerefli. Ben onu
istedim. Şimdi onlar...
Yani onu haklılık kazandırıyor ama diyor ki Sokrates, bütün sonuçlarıyla bilseydi.
Yapmaz.
Genel şey yapmayacak. Ahlaksal zayıflık da olmayacak.
Pekala, ahlaksal zayıflık diye bir kategori kullanıyoruz. Yani bu... Şimdi orada onlar yine şey burada Hegel onlara bile değinmiş yer yer. Çünkü açlıktan ölmemek için bir insan hırsızlık yapması durumu şey. Ama benim dediğim bununla ilgili değil. Yani bir insanın eğriyi yapması ya da yanlışı yapması doğruyu bilmemesinden kaynaklanıyor. Sokrates'in öğretisi bu. Onunla örtüşmesin dediğinde. Yani bir insan, hiçbir insan bilerek kötü olmaz.
Kendine göre çünkü bir şeyi var ama yani. Diyor ki ben bu kötülüğü şunun için yaptım. Bana şöyle bir fayda sağlasın diye. Ama onun yanlış olduğunu bilse onu da yapmış.
Elbette. Evet. Yani bilme, orada yine aynı şey. Bilgisizlikten kötülük.
Ama bilgi konuşları çok önemli.
Şimdi sonuçlar konusu, ahlak konusuyla doğrudan doğruya ilgili ve hemen onu söyleyelim. Sonuçlar, bu amaç ve sorumluluk. 115. paragraf ya da 144. sayfa doğrudan doğruya o bununla ilgili sorumluluk için özgür olmak gerekir. Yani bir insan bir şeyden sorumlu tutulacaksa o eylemi onun yapmış olması gerekir. Dolayısıyla özgür olması gerekir. Yani bu ayrıca şimdi burada eylemle ilgili bir takım çözümlemeler var ve çok fazla genişletici ve aydınlatıcı değil ve çok fazla genişleme ve aydınlanmaya da gerek yok bu noktada. Yani eylemin ne olduğunu biliyoruz ve eylemin kavramını bilmek, onu tanımlamak, betimlemek vesaire değil ama onun anlamını bilmek. Şimdi biraz okuyalım. Yani Hegel'in düşüncesinin akışına girebilmek için en azından özel 115'i okuyorum. Öznel istencin, eylemin dolaysızlığında yatan sonluluğu, dolaysızca istencin eylemi için çok yanlı durumlarla birlikte varsayılmış dışsal bir nesnenin olması. Şimdi bu uzun bir cümle. Yani okuması bile ağır değil mi? Dışsal bir nesnesi var ve dışsal nesne kendisi dışsal olduğu için çok yanlı durumlar, bağlantılar vesaire içinde. Edim bu belli varlıkta bir değişim yaratır diyor ve istenç yapılan şey benim şeyim var. Yani nasıl mülkiyette istenç oraya benim şeyini yapıştırıyor diyorsa etiketini, o tinsel bir etiket. Bir eylemde eğer şeyse onu yapan özneye ait. Değil mi? Eylem özne tarafından yapılır.
Eylem fiil zaten. Özne fiil.
Arapçalaştırma. Yani o zaman daha mı iyi anlıyoruz? Şimdi eylem, fiil ya da ne dersen edim. Edim burada edim daha yalın bir anlatımla. Yani edim şey olabilir. Daha geniş olarak kullanılabilir. Her neyse, burada bir değişim yaratılıyor ve bu değişim öznenin istencini taşıyor ve bu öznenin sorumluluğunu da kapsıyor. Yani sorumluluk burada geliyor, değil mi? Şimdi
eyleme özne sorumsuzca yapabilir ama.
Şimdi eylemin burada sorumluluk, yani sonuçlarından sorumlu olmak. Bir eylem. Dünyada bir değişim yarattığınız zaman onun bir eylem yaptığınız zaman şu önemli. Hangi sonuçlar doğuracağını önceden bütünüyle bilemezsiniz, değil mi? Bilemezsiniz. Ve kendinde şey olabilir, zararsız bir eylem olabilir. Ama o sonuçları arasında çok çok zararlı ve yok edici ve korkunç, yani çok kötü sonuçlar da doğurabilir. Evet, dolayısıyla bir eylem o kadar basit bir şey değil. Yapan açısından da, yapmayan açısından hiçbir şey yok. Yani kölenin hiçbir problemi yok. Ama özgür bir insanın, bir şeyi hatırlayın, Ödipus'un yaptığı eylem, babasını öldürdü değil mi? Evet, yani oradan gelen şeyler, mitoloji değil o, tiyatro, yani sanat ve onun yol açtığı, yani bazı eylemlerin, edimlerin öngörülmeyecek kadar uzun ve büyük ve bazen de trajik sonuçları olabiliyor. Babasını öldürüyor. Onu da babasını öldürmesi, baba katili niteliğini getirmiyor ona. Çünkü öldürdüğü kişinin babası olduğunu bilmiyor. Efendim? Evet, o yüzden baba katili denmiyor.
Denmiyor ama işte sonuç ona
var. Evet. Sonuç baba katili demeye varmıyor. Çünkü yani oradaki o eylem şey değil. Babasını öldürme eylemi değil. O herhangi bir...
İstenci onun farkında olarak
bilinçli
bir
istenci olduğunu
bilerek
öldürmüyor. Yani oradan... Evet. Değil mi? Şimdi bu şunu gösteriyor. Eylemde bir...
Ha? Yani insan öldürüyor. Evet. Babasını öldürüyor gibi o sorumluluğu ona veremiyor.
Vermiyoruz. Çünkü bilmiyor. Yani o zaman sorumlulukta bilgi de gerekiyor. Yani bir bilgi gerekiyor ya da bilinçli. Yani o konunun bilincinde olmayı gerektiren bir şey. Özgürlük. Bir insanı bilmediği şeylerden dolayı sorumlu tutamazsın. Bu net. O zaman daha sonra baba katili olarak suçlanıyor diyemeyiz. Çünkü hiçbir zaman yani eylem sırasında onu bilmiyor. Bu mu? Evet, evet. Şimdi bakacağız buna.
Eylemsizlik de bazen sorumlu yapabiliyor kişiye. Yani
tabii.
Bir eylemle bir kurtaracaksınız birisini veya bunu.
Evet. Ama orada eylemde bulunma yönünde bir şey var. Yani bir motif var en azından ya da şimdi bunlar şey. Yani geniş olarak bakmamız gereken konular ve aynı zamanda da burada şey var. Anlak ve us arasındaki ayrım şöyle. Us tam zorunlu bağlantı kuruyor. Ama realitede şey var. Her durumda bağlantı kurmamız olanaklı değil. Yani Hegel'in verdiği örnek şu, güzel bir örnek. Bir insan suç işlemişse onun ceza alması gerekir. Bu zorunlu. Burada bir belirsizlik ve tartışma yok. Ama Örneğin bir tavuk çaldı ve ona işte ne ceza vereceksin? 30 tane kırbaç mı, 28 kırbaç mı? Bu usun sorunu değil diyor. Usun sorunu orada suç ve cezanın bağlantısını, birliğini kurmak. Onun cezasına ne oldu? Tamamen şey, olumsal. Yani şöyle ya da böyle olabilir. Kültüre bağlı, göreli, dışsal bir sorun. Ona, efendim?
Devletin yapısı da bağlı.
Her şeye bağlı.
Gelişmiş düzeyde.
Evet. Ya ceza devleti gerektirmiyor. Yani bir de o var. Cezayı biz soyut hak alanında işledik ve ceza ile de devlet, yani söz, buradaki sırada biraz şey, dikkate alınması gereken bir şey. Yani mülkiyet ve sözleşme ve haksızlık alanları, yani soyut hak alanının bütün kategorileri, en baştaki kategoriler ve henüz devlet ya da yasa yok orada. Yasa olmadan sözleşme o olur. Oluyor. Devlet olmadan haksızlık olmaz mı? Yani köyde yaşayan insanlar, hiçbir devlet bilmeyen ve onların arasında doğal hukuk, doğal hukuk doğru bir anlatım değil. Ama ilkel bir hukuk ya da tüze var. Törellik yapısı var. Sorumluluk. Sorumluluk bu şey. 116'da şey diyor, benim mülkiyetim olan bir şey de bir zarar, bir takım zararlara yol açabilir. Bu bana dışsal bir şey. Ama burada benim o şeyin sahibi olmam, o eyleme ben neden olmasam bile o sahiplikten dolayı bir sorumluluk payı düşüyor diyor. Yani sorumluluk. Şimdi sorumluluk, burada amaç ve sorumluluk. Amaç kavramı üzerinde yoğunlaşacağız biraz sonra. Ama moral, ahlak felsefesinin ya da ahlaksal istencin hakkı dediği şey, Hegel üç yan kapsar diyor. Amaç ve niyet. Burada amaç, niyet. Üçüncü bölümde iyi ve kötü ya da duyunç konusu. Özellikle o şey, buranın ağırlık noktası o. Aslında bütün kitapta şey, önemli olan bölüm o. Yani ahlak alanında Hegel'in ele aldığı konular ahlak, şey, amaç, niyet. Amaç ve niyet ayırıyor. O ayrımı yapabilirsek işimiz kolaylaşacak. Amacın yanına sorumluluğu getiriyor. Niyetin yanına gönenç ya da refah diyeceğimiz kavramı getiriyor. Ve üçüncü bölümde şey, duyunç, yani iyi ve kötü konusu. Kötülük, onun ne olduğunu burada öğreneceğiz. Kolay bir şey değil, kötülüğün ne olduğunu öğrenmek. Şimdi, eylem. Ahlaksal istencin hakkı. Yani eylem konusunda 113'te bakın, o biraz önce bilme konusunu getirdik. O burada var. 113'ün alfasını okuyun. Dışsallığı içinde benim tarafımdan benimki olarak bilinmek. Bir eylem. Benim eylemim olarak bilinmek zorunda. Eylem olacaksa. O zaman ben onun sorumluluğunu üstlenebilirim ve o zaman benim eylemim olur. Şimdi
bunun ispatlanması önemli.
Evet.
Benim eylemim değil diyorsun ama senden başka da kimse bunu bilmiyor.
O başka, o pozitif bir şey. Felsefenin sorunu değil. Yani bir şey yapılmış, sen öyle mi diyorsun? Hı. Mahkemede, yani bu mahkemede ortaya çıkabilecek olan bir durum.
Yani işte ne bileyim, daha alt düzeyde, kırsal alanda.
Eylem ne olabilir? Örneğin Truva'yı ele geçirmek. Kimin eylemi o? Akalların eylemi. O bilinmeyen bir şey değil. Çanakkale Savaşı. Kimi durdurmak? Kimler yaptı? Bunlar eylem. Cumhuriyet kurmak. Bunlar eylem. Eylem dedik, doğa üzerinde yapılan edim değil ama tinsellik alanı üzerinde yapılan şey. Yani şey, bir eylem. Ödipus'un yaptığı bir eylem. Genel olarak roman dediğimiz şey. Plato'yu da onun için katalım. Moral bir içerik taşıyor. Bütününde romanın içeriği moral. Güzel değil. Karar dediğimiz. Yani esas orada içerik olma, ama içerik olmaya en uygun alan ahlaksal alan, eylem alanı. Evet, yani devletler açısından ya da törellik alanına, tabii ki törellik alanında da yaşıyor insan ama esas da romanın içeriği. Çünkü roman özgür ahlakın, eğer romanın içeriği, roman içeriği ahlaksa, o zaman roman ancak özgür bireylerin olduğu kültürlerde olabilir. Ancak modern dünyada olabilir. Çin'de roman olmaz, Hindistan'da roman olmaz, İran'da roman olmaz. Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı kültürünün son dönemlerinde roman başladı. Çünkü özgürlük oraya son zamanlarda yayılmaya başlamıştı.
Çin yüzyılı geliyor, ne olacak o zaman?
Çin hala gelmedi, ne yazık ki. Şimdi onu inceleyeceğiz. Yani o gerçekten muazzam bir inceleme konusu. Belki de o kadar zor da, o kadar büyük de değil. Yani Çin'deki durum ne? Moral olarak, etik olarak, tüzel olarak falan devleti nedir? Yani onlar şey biraz daha ileride yapacağımız şeyler. Onları yargılamak için o kavramları bir geçmemiz gerekiyor. Söyle. Ne?
Moralin anlamı tam ne oluyor?
Diye. Ahlaksal diyeceğiz. Moral ya da moralite.
Yani ahlakla.
Etik ayrı. Etiği, lütfen etiği ayıracağız. Yani çok net olarak. Çünkü etik alanına giren kategoriler aile, toplum ve devlet. Ahlak apayrı bir şey. Şimdi sorumluluk ve bilme konusu. Yani eylemin bir belirlenimi benim tarafımdan benimki olarak biliniyor olmaz. Yoksa eylem olmaz. Benim bilmem gerekiyor. Ve başkalarının da bilmesi tabii. Yani başkalarının bilmemesi pozitif bir durum. Mahkemeyi falan, efendim?
Eylem, duysallıktan uzak akıl ve düşünce taşıması mı lazım hocam? Bunu anlayacağız eylemini.
Tinsellikte bir değişimden ne anlıyoruz? Onu anlayacağız. Tinsel alanda bir değişim yaratması.
Yani duysallıktan uzak tinsel düşünce anlamında.
Düşünsel alanda, yani bir gökdelen yapmak bir eylem gibi görünmüyor. Yani bir edim, bir iş tabii ki ama bir eylem değil. Moral bir şey değil. Ama gökdeleni örneğin şeye yaparsan, insanı yaşamını tehlikeye atacak bir şekilde yaptıysan orada moral bir bağlantı var demektir. Yani temellerini zayıf yaptıysan ya da yasak arazi üzerine yaptıysan vesaire. Ama o olayın kendisi fiziksel bir olay ve doğada yapılan bir değişiklik değil. Doğayı da değiştiriyoruz. Yani bir ırmağın yatağını değiştirebilirsin, baraj yapabilirsin ya da işte Hollandalılar denizden bilmem yer alı. Bunlar doğa üzerinde yapılan işler.
Gökdelenin projesi mi eylem hocam?
Hayır.
Onu belki...
Oradaki eylem şu olabilir diyoruz. Gökdeleni yaparken eğer kaçak yaptıysan, o zaman moral bir durum ortaya çıkabilir ve o şey alaksızlığa girer ve haksızlığa ve sonunda yani yargılanabilirsin örneğin. Yani burada bakın şeyleri kum inşaatlarına kum katı karıştıran müteahhitleri, yapımcıları şeye çıkarmıyorlar, mahkemeye çıkarmıyorlar. Ya ayıp diyorlar. O kadar. Moral bir şey durumunda suçlamaya, moral bir kınamayla bırakıp hukuka yansıtmıyorlar. Yani. Aslında şey yansımaları gerekir.
Tabii yansımaları gerekir tabii.
Çünkü oradaki olay moral bir olay. Yani etik de diyebiliriz tabii. Etik dendiği zaman, etik bir sorundur dendiği zaman onun anlamı daha kibar bir şekilde galiba bu sıralarda o sözcük biraz daha şey hafif geliyor. Ama birazcık da ağır geliyor. Yani ahlaksızlık yerine doğrudan doğruya ahlaksızlık demek yerine bu etik değil deniyor. Özünde aynı şey. Yani sen binana kötü malzeme kullanıp insanların ölümüne yol açtıysan bu etik bir sorun ya da ahlaksal bir sorundan da daha öte bir şey. Bunların değerlendirilmesi şeye göre değişiyor. Kültürün olgunluğuna göre değişiyor. İnsanların olgunluğuna göre değişiyor. Yani Çin'de her yıl kazalar, iş kazalarında kaç kişi ölüyor şu anda? 6.000. Her yıl. Yani yanlış mı okuyorum dedim. Hayır, şimdiye kadar değil. 6.000. Bu hızla endüstrileşiyorlar şu anda. Muazzam bir şey var. Kalkınma hızları falan var. Onlar için o moral bir sorun değil, etik bir sorun da değil.
Ama
evet, bizim trafik kazaları. Bizim trafik kazaları Almanya'da olsa Almanya'da isyan çıkar.
Evet,
İsveç'te yani. İsyan çıkar. Yani bu kültürlerin şeyine bağlı. Moral dedik ya, kültürler moral, etik, estetik olarak büyüyen varlıklar ve ya da büyüyen demek büyümemiş demek. Yani Çin büyüyor demek. Çin hala şey demek. Değil mi? Evet.
Büyümeyi tamamlamışlar zaten yok değil mi? Ama relatif
olarak. Yok. Göreli olarak ileride olan var, geride olan var. Yani o terimleri kullanıyor muyuz? Geri ülkeler ya da ileri ülkeler terimlerini kullanıyor muyuz? Kullanıyorsak demek ki şey. Yani bizim icat ettiğimiz bir şey değil bu. Tıp ahlakı demek sanırım daha doğru. Etik kavramını ahlak kavramıyla karşılaştırırsak, etik bir toplumun tinin nesnel normları demek. Norm. Standartlar var. Yapılar, belirlenimler var. Ahlak alanında henüz ahlak alanı gerek alanı diyor Hegel. Gerek alanı nerede diyor? Yine 113. paragrafta B. Ne demek gerek? Gerek demek bir şey var ve yok demek. Ama yani özel olarak henüz olmamış demek. Yani aile bir norm. Toplumsal yapıda normlar var. Toplumsal sınıflar, toplumsal ilişkilerin işte şeyleri, belirlenimleri falan. Devlet, etik alanı şey, Hegel etik alanına devleti de sokuyor. Yani devlet de törel bir yapı. Çünkü en azından şunu biliyoruz, yasalar törelerden türeyen şeyler. Belirlenimler, ilkeler, yasalar. Daha doğrusu törenin ne olduğunu biliyorsunuz. Töre bir toplumun davranış kuralı. Yasalar bütün bir ulusun davranış kuralı. Ama töreler ve yasalar arasında farklar da var. Töreler yani töreler yasalar gibi yaptırım, bazı töreler yaptırım kapsıyorlar. Yani görüyorsunuz işte. Ama törelerin arkasında şey yok. Devlet gücü yok. Devletin yani töre yasa değil de yasalar töreleri şey yapabilirler, silebilirler. Tabii ki şeye bağlı, bu kültürün durumuna bağlı. Yani Çin'de, şeyde Hindistan'da devlet var şu anda. Seçimler falan da yapılıyor ama çok açık olan şey Hindistan'da o kast sisteminin varlığı ne yasalar tarafından, ne devlet tarafından, ne seçim hiçbir şey tarafından engellenmiyor. Yani kast sistemi var. Sen hayvan gibi belli bir, hangi kasta doğduysan orada kalmak zorundasın. Eğer alt kasta doğduysan bittin. Yani okuyamazsın, insan yerine koyulmasın vesaire. Bu sistem Hint anayasası tarafından tanınıyor. Hint anayasası. Onu var, kimlere? Brahmanlar mesela en üst kasttan olanlar falan onlar çıkıyorlar. Ama onların kuralları da var. Hegel tarih felsefesinde anlatıyor. Yani mesela uçağa binmeleri ya da gemiye binmeleri falan yasak bazılarının. O yüzden şey yapamıyorlar. Gidemiyorlar. Yani şeye aykırı, Vedalara aykırı durumlar. Tabii ki onlar da gevşiyorlar, çözülüyorlar ve türüyorlar aslında. Ama kast sistemi bir tür şey, törel yapı. Şimdi ahlak ve törelliğin ilişkisini görmek için şuna bakın. Kast yapısı diyoruz, irrasyonel ve yanlış, haksız bir yapı. Bu yargı duyunçtan geliyor. Törellik ve duyunç arasındaki ilişki bu. Atina törelliği ve Sokrates, onu hatırlayalım. O aslında çok ikisi arasındaki ilişkiyi anlamada yararlı olabilir. Sokrates, Atina'nın evet, Atina'nın en parlak döneminde ve dolayısıyla en yani yıkılışının başladığı dönemde yaşadı. Sokrates'in ilkesi iyiydi, hatırlıyorsunuz. Ve iyi içeride arıyordu. Evet. Niye Atina törelliğine karşı geldi? İyi. Atina törelliği onun şeyine göre, standardına göre yeterli değildi. Ona uygun değildi. Yani Sokrates, Atina, tabii Sokrates onu, yani Atina törelliği yıkıldı ondan sonra. Atina bir süre sonra silindi gitti. O parlak, görkemli Atina'dan hiçbir şey kalmadı geriye. Aslında hiçbir şey kalmadı diyemeyiz. Yani Atina, lise vardı. Atina'nın yani şeyden sonra akademi ve lise ikisi de varlıklarını sürdürdüler ve İkisine de varlıkları yaklaşık olarak 1000 yıl kadar sürüyor. Yani...
Hocam felsefeciler mi hatırlattı beni?
Biraz daha ayrıntı. Ne demek o?
Roma için öyle diyorlar. Bir çoban kurdu. Felsefeci batırdı diyorlar da şimdi sizin söylediğinize göre...
Roma'yı felsefeciler mi batırıyor? Roma'yı...
Öyle dedi. Okudum bir yerde hocam.
Ya, onlar gazeteciler, yazarlar. Roma'nın neden battığını konuştuk. Roma, Hristiyanlıktan temel olarak ve onun üstüne, yani o iç çürümenin üzerine bir de ya da iç başkalaşımın oluş sürecindeyken aynı zamanda barbar göçleri geldi. Ve Roma onu kaldıramazdı. Yani hayır, Atina törelliğinin bir törel yapı, sonlu bir yapı. Yani törellik şey sonsuz demek değil. Hiçbir devlet, hiçbir kültür sonsuza kadar var olmayı hak etmiyor. Çünkü hepsi Tin'in sonlu biçimleri ama her kültürel biçim kendini sonsuza dek sürdürmek ister. Tin'in görüngü biliminin konusu buydu değil mi? Her Tin'in her şekli, her bilinç biçimi kendini gerçek sanıyor. Yani sen kendini gerçek sanıyorsan, en iyi, en gerçek, en güzel, en sağ, o zaman tabii ki kendini sonsuza kadar sürdürmeyi. Bu yanılsama. Yani ne hiçbir o kitapta incelenen hiçbir bilinç biçimi Tin'in gerçek biçimi değil. Tin'in gerçek biçimi diye bir şey var mı?
Tin'in gerçek biçimi diye bir şey yok. Yani biz saf Tin'in gerçek biçimine de ulaşıyoruz. Sürekli Tin'de gelişim süreci. Bu gelişme hiç tamamlanacak mı?
Bu doğrusal ilerleme. Güzel. Bu bir
hiçbir zaman, yani hep arada bir açık olacak.
Okay. Anladım. Yani devamı giderse.
Evet. Yani hiçbir zaman sonra. Hiçbir şekilde farklı şekiller tezahür edecek.
Benim buradaki yazıda ben arkada, özellikle tarih felsefesindeki yazıda, erek diye bir kavramdan söz ediyorum. Yani şöyle bir şey var. Bu
belli kavramlarda gerçek bir yani idealite realiteyi içimizde belki oturtursak belli başlı kavramlarda hani o şekilde mi dolayısıyla gerçeği yakalayacağız? Yoksa Tin sürekli
gerçeği yakalamanın bu
yani
şey mi?
Tamamen kurtulmak bana yaşarken imkansız.
Görüngüyü ve gerçeği çöküştürmek. Görüngüden kurtulmak diye bir şey değil. Çünkü insan duysal dünyada, özdeksel dünyada yaşıyor. Yani insan şeyde yaşamıyor. Arı tinsellikler dünyasında yaşamıyor. Ve o zaman erek kavramını silebilirsek tamam. O zaman insanlık hep sürekli olarak yeni ve değişen kültürlere, biçimlere doğru gidecek. Modernizm denen şey bu. Şimdi bu bağlantıda şeyi çok iyi anlayabiliriz. Eğer tarih sürekli ilerlemeyse, erek olmadan, yani hiçbir sona ulaşmadan, o zaman bu sürekli bir yenilenme süreci demek. Sürekli değişim demek. Çünkü bir bitkinin var şeyine, sürecine bakarsak şey var, döngü var. Yani
yeniliyor.
Yani orada bir her şey erek denebilir ya da hiç erek yok denebilir. Sürekli döngü. Ona alternatif olarak sonsuz ilerleme, aydınlanma...
İlerleme yok ama.
Efendim?
Tarihte
hiç bir
ilerleme yok. Tam tersine,
klasik tarih seçebilir mi bari? Geçici bırakmamalar
belki
olabilir.
Tarihte devrimler ve karşı devrimler var.
Bunlar şeyler, anlak bildirimleri. Tanıtlama istiyoruz. Şimdi tarihte şöyle bir şey var. Bir kere tarihte tekerrür, yani yineleme anlatımı, o şey burada ya kitap, onu lütfen okuyun. Yani sitede var. Evet. Tarihte bir kere hiçbir durum bir başkasına denk düşecek kadar şey değil. Birebir o zaman yineleme diye bir şey mümkün değil. Yani çok bu gevşek bir anlatım oluyor. Tarihte hiçbir zaman yineleme yok. Her durum yeni bir durum ya da başka bir durum en azından. İlerleme varsa, bakın şöyle bir soru var. İlerlemenin ilerleme olduğundan nasıl emin olacağız? Yani postmodernizmler ya da Picasso, postmodernistler ya da örneğin Picasso da bunlar gibi konuşuyor. Türlülük vardır diyor, gelişme yoktur. Bunu açıklayabilir miyiz? Yani gelişmenin kriteri nedir? Kültürel.
Estetiktir hocam.
Estetik gelişmeden söz edebilir miyiz? Onun için nasıl bir kriter gerekiyor? Yani estetiğin kendisi gelişen bir şey. Klasik felsefede bu böyle. Yani estetik şey değil. Duyunç gibi. Böyle olduğu gibi kalan ve değişmeyen bir şey değil. Değişmek ilerlemek olabilir. Gelişmek olabilir. Kısır döngü olabilir. Doğadaki değişim kısır döngü. Doğa sürekli kendini yineliyor. İlerleme var ama o ilerleme şeye geliyor. Tekrar geriye geliyor. Gelişmenin ayrımı ne?
Evet. Değişim gerekiyor. Yani bu değişim mi demek gerekiyor buna, yoksa her zaman için akım, kendinden sonraki gelen akımla yok oluyor.
Bir ortadan kalkma var. Tam olarak yok olma var. Yani klasik Atina gitti, Roma gitti, Osmanlılar gittiler. Gidiyor. Tarihte ortadan kalkma olduğunu biliyoruz. Yani o konuda bir... Ama gelişme de var.
Peki modern heykel şimdi klasik Yunan heykellerinin daha mı şey yani estetik açısından?
Hayır. Değil, tabii ki değil. Eğer... Nihilizm... 20. yüzyılda nihilizm ortaya çıktı ve onu inceleyeceğiz. Neden çıktı? Yani bu kübizm olarak sanatta gösterdi kendini. Nihilizm değersizlik kültürü biliyorsunuz. Yani bunu sanata nasıl yansır diye düşünürsek sanatta güzelliğin reddedilmesi olarak kendini gösterecek bu. Yani ve o da şey genel olarak... Bizim moral bir şey değil, estetik bir fenomen ya da estetik bir görüngü. O yüzden nihilizm moral diye düşünürsek, kübizm şey değil, moral bir...
Dada da var daha çok. Evet. Şeyde değil de, kübizmde değil de, orada bütün estetik değerleri, her
şeyi başkaldırır. Yani Dada da doğrudan doğruya moral bir yan var değil mi?
Evet.
Ama kübizmde moral bir yan var mı? O zaman kübizmi, nihilizmi uygulayamayız.
Şimdi kübizmin içinde zaman fenomeni sanatın içine çalışılmış. Yani nesnelerin sadece ön görünüşü ya da yan görünüşü değil de ön görünüşü, yan görünüşü üç evet. boyutlu çok olarak iki boyut üzerinde gösterilmeye çalışılmış. Onun için orada moral bir durum değil.
Yok yani orada moral bir durum yok. Yani sanatçının moral durumu o da şey ayrı bir konu. Ama kübizmde evet. Nereden geldik buraya?
Gelişme.
Tamam. Yani sanatta bu kübizm sanatın 20. yüzyıl yani son 19 ve 20. yüzyıldaki başka gösterdiği formlar şey değil. Onun gelişme kavramına uymuyor. Yani gelişmede yani kübizmin klasik sanatın üzerine bir ilerleme olduğunu söyleyemeyiz. Ama bir şey var. Bu anlaşılabilecek bir şey.
Yeni bir çıkış, yeni bir buluş,
Peki, şunu getiriyoruz burada. Yani gelişme kuramı ve buna alternatif olan şey. Postmodern bakış açısı usu reddettiği için biraz önce en başında Heidegger'le ilgili olarak konuştuğumuz gibi görelilik alanına rahatça girebiliyor. Yani gelişme göreliliği tanımayan bir kavram. Çünkü gelişmede bir standart var ve o standarda göre gelişmeyi ölçüyorsun. Gelişme var ya da yok diyorsun. Ama standart yoksa, ideal yoksa, norm yoksa o zaman bir gelişmeden söz etmek için hiçbir zemin yok. Ve postmodernizm o standardı tanımadığı için Picasso'da da güzellik idealisi diye bir şey yok. Yani Picasso idealist değil. Picasso bir ideal sanat diye bir şey ya da ideal güzellik diye bir şey tanımıyor. O yüzden gelişme gibi görünen şey aslında diyor türlülüktür. Bu anlaşılabilecek bir şey.
Çok iyi anlaşılıyor.
Yani gelişmenin olduğunu düşünebilmek için kriter ya da norm getirmemiz lazım. İdea değişir mi? Şimdi idea soyut bir şey.
Yani bu
Evet. Evet. Çok iyi. Yani bunu eğer anlayabiliyorsak, evet. Örneğin Sokrates iyi arıyordu ve iyi nedir? Bilmiyordu iyinin ne olduğunu. Tamam, bilmiyor. Yani ama iyi olarak iyi ölçüt ya da standart ve her şeyi ona göre ölçme gibi bir şey var. Moral yükümlülük var orada. Bu özgürlük aynı zamanda. Ama iyinin ne olduğunu bilmiyoruz. İyinin ne olduğunu, evrensel iyinin ne olduğunu bilmek olanaksız. Çünkü burada bilme ile anlaşılan şey tasarımsal bilgi, pozitif bilgi. Yani iyi olarak iyi şey değil, tasarımsal olarak ya da belirli olarak bilinebilecek bir şey değil. Bunun anlamı şu, belirli iyiler, pozitif iyiler sürekli olarak o ideal iyiye doğru gelişme sürecindeler. Yani yasalara bakarsak, yasalar Hammurabi yasalarından diyelim ya da daha gerisinden başlayarak bugünkü Avrupa yasalarına kadar geldi, Avrupa Birliği'nin yasalarına kadar geldi. Avrupa Birliği yasaları bu süreçte eğer şeyse, en yüksek biçimse, en iyi yasalarsa o zaman bu en iyi karakterini ancak ve ancak ideal bir karaktere karşı kazanabilirler. O idealin kendisi şey olabilir, tanımsız olabilir ki tanımsız.
İdeal ama
ideal kavramı yanılmayı ya da yanlışlığı falan dışlayan bir şey. İyinin yanlış olması olabilir. İdealimiz iyi diyoruz. İyi yanlış olabilir mi? İyi her zaman doğrudur ve iyi her zaman ussaldır. Yani güzel yanlış olabilir mi? Çirkin yanlış diyebiliriz. Kötüye yanlış diyebiliriz ve onları olumsuzlamak ussal olan. Yani eğer şimdi kübizme bakarsak kübizm güzelliği ve çirkinliği eşitliyor. Bunu kabul edebiliyor muyuz? Yok. Evet. Yani dolayısıyla kendi bakış açısı, yani o öyle olmak zorunda. Eğer soyut bir sanat anlayışına dönüyorsa, yani Picasso'da falan gördüğünüz tarzda, o bakış, o sanat biçimine eşlik eden bir entelektüel biçim de olmalı. Yani onun da bir felsefesi olmalı bir bakıma ve orada tabii Picasso şey, yani mesela Partenon'u güzelliğini falan algılama, yani burası hayvan ahırıydı diyor. Orası altın orana göre yapılmış. Perikles döneminde işte Yunanistan'ın en iyi heykel, en iyi Picasso. Nihilizm, bundan nihilizm dedim ben. Çünkü nihilizm moral değerlerin kaybolması değil. Genel olarak değerin kaybolması ve güzellik değer. Yani o şeylere bakarsak, kişiliklere bakarsak onu da görüyoruz. Yani yaptıklarını bilen insanlar değiller. Şey de öyle, Dali de öyle. Yani nazizmi de destekleyebiliyorlar. Çünkü şey yok, moral kriterler yok ve çok rahatlar o açıdan. Nasıl?
19. yüzyılın getirdiği bir şey oldu o dönem yaşananlar. Yani Picasso ya da onlardan işte sürrealistler ya da dadaizm. Tamamen o devrimden sonra,
evet.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devrimin ruhuyla ortaya çıkmış olan şeyler İngilizce değil. Batı'da,
Avrupa'da
iyi, güzeli değil, doğru çıkış arıyorlar
aslında. Evet, bir bakıma bir arayış gibi görünüyor ama...
Varmış bir tablolarında
güzellik yok demek istiyorsun. Yani o reddediyor, evet. Önemli, arada ayrım tanımıyor diyor. Yani öyle bir kriter yok.
Gelen o, savaş ve şey evet. Vardı diyor. Yani olaylara ortaya çıkıyor. Onları yansıtmaya çalışıyorlar daha çok.
Duygu yitimi var şeyde Avrupa'da. Yani bu nihilizm ya da kübizm Türkiye'nin bizim kültürümüzün şeyi değil. Fenomeni değil. Ama biz Avrupa'ya bağlı olduğumuz ölçüde bize de bulaştı. Ve bütün dünyada da tabii Batı ile modern kültürle ilişkinin olması ölçüsünde her tarafa yayıldı. O yani açıklanması gereken bir fenomen, yine öyle çok şey değil, kolay bir konu değil.
Yaşananlara ve tepkinin yansıması
sadece o, ama o çok genel. ne yaşandı ve onu ayrıştırmamız gerekir. Savaşlar.
Evet. Çok yönlü bakışı bir araya getirdi.
Sinemada da aynı şey yok mu? Şimdi yani ellerin sinemasıyla şimdiki sinemalar şimdilerine sadece kan akıyor. Kan akar sence film
olmuş. Evet şimdi
kaygısı gelişiyor mu?
Yani bu kültürün çözümlemesi konusuna geliyoruz ki evet.
Teknik kaygı da var.
Saat?
Geldi.
15 var.
Haftaya.
Evet. Yani haftaya...
Evet.
Onun ikisini öyle belirlemişler, evet. Felsefe tarihi değil, tarih felsefesi. İkisi de 25'er lira.